Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uygun
bir şey. Yemek.
Hayatın sesleri. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba, işte haftanın son günündeki birlikteliğimize başlıyoruz. Program yapımcılarınız Feray Uzgül, Şenay Vaz ve Meltem Avşar, yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Cihan Aydoğan ve spikeriniz ben Nilgün Toruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Sevgili dinleyenlerimiz, yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğiniz adresimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz hep birlikte.
Zor, çok zor yonca, çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Bu iş zor, çok zor yonca, çünkü bizler istemeyince en çok bağıran, en doğru sayılır insanlar işitmeyince. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor, çok zor yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir, fark edilmez olur insanlar görmeyince. Bu iş zor, çok zor yonca, çünkü bizden duymayınca birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. İnsanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur.
Lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanımcığım, hoş bulduk, sağ olun.
Evet, bugün hemen hemen hepimizin çantasında, cebinde, evinde mutlaka bulunduğu, hatta bozuk paranın olmadığı yerlerde karşılığında verilen sakızdan ve onun ağacından söz edeceğiz. Şimdi gıdada, sağlıkta, hatta kozmetik alanda da kullanılıyor ama biz tabii şöyle bir tarihine bakalım. Nerede, nasıl yetişiyor sakız ve sakız ağacı deyince neler söyleyeceksiniz?
Sakız ağacı deyince aklımıza ilk gelecek yer tabii ki Sakız Adası. Sadece orada var aslında. Üretim anlamında, ciddi üretim anlamında üretim dediğimiz şey Sakız'da var. Sakız Adası'nda var. Bir de bizim ülkemizde var. Nerede orası da? Çeşme'de. Ve Çeşme'den aşağı inildiğinde böyle Muğla civarlarında, Ula'da denemeleri var birkaç tane. Oralarda yetişiyor. Sakızın aslında Latincesinde de geçer ve o bölgede de bilindiği ismi aslında mastika. Şarkılarda olan ama öyle de kabul görmüş eski Rumca'da ve o bölge adada da hep kullanılırken mastika olarak konuşuyorlar sakızla ilgili. Aslında demin söylediğiniz şey bize oradan yerleşmiş. Sakız değil aslında. Ciklet.
Evet.
Sakız onun aromasını veren şey. Yani ham madde evet benzerlik göstermekle birlikte cikletin içerisinde damla sakızı konulduğu için ve en çok eskiden beri kullanılan şekliyle o olduğu için biz ona artık sakız diyoruz ve öyle yerleşmiş
ama
vaziyette.
Ama esas ve kıymetli olan da damla sakızı galiba
tabii,
değil mi?
Tabii damla sakızı.
Evet.
Ve tarihçesinden bahsedeceğiz. Eski Yunan'dan itibaren de dişler ve ağız sağlığı için, koku engellemek için, dişlerin daha sağlıklı, daha parlak olması için kadınlar başta olmak üzere çok kıymetli çünkü. Hep o Sakız Adası'ndan bütün Yunanistan'a, bütün İonya'ya yani Ege kıyılarına sakız taşınmış. Ve çok önemli bir ticaret unsuru. Milattan önce 5. yüzyılda Herodot'un kitaplarında şifa kaynağı olarak hep kullanılıyor. Hatta şifa kaynağı derken hani tüketildiğinde koruyucu önlem olarak değil direkt tedavi edici özelliği. Yani çürüklerin durmasında, ağızdaki kokuyu durdurmakta hani onu çiğnersek geçiyor şey çiğnersek olmayacak anlamda değil.
Değil, evet.
Direkt tedavi edici anlamda kullanıldığı, yaraların korunmasında kullanıldığı, eritilip kullanıldığı hep kayıtlarda var. Sonraki tarih boyunca da sakızın hep bir ilaç ham maddesi günümüzde de olduğu gibi ilaç ham maddesi ya da koruyucu özelliği ya da yara iyileştirici özelliği olduğu ile ilgili hep kayıtlar tutulmuş. Biraz bu şundan da kaynaklı birçok üründe baktığımızda tabii o zaman kimya sektörü bu kadar gelişmediği için hani çayda bahsetmiştik o zamanlar tedavi edici olarak kullanılıyor diye. Az oluyor olması özellikle daha da kıymetli olmasına ve daha yararlı olduğuna inanmasına sebep olmuş insanların. Çünkü yok. Yani başka bir yerde yetişme şansı da yok. O sebeple işte eski Yunan döneminde olsun, sonraki dönemlerde Venedikliler tarafından olsun, Osmanlı döneminde Osmanlı tarafından hep koruma altına alınmış. Yani orayı fethettikten sonra oraya zabitler gelmiş, orayı koruma altına almışlar. Düzenli bir gemi, bir karakol orada sakız hırsızlığını engellemek için hep var olmuş.
Beklemişler.
Evet, çünkü hep kıymetli. Yani hiç kıymetini kaybetmemiş. Günümüzde de şu anda bakıldığında aşağı yukarı 200 dolar, 250 pardon 200 euro, 250 euro civarında yani 1000 liraya yakın para ediyor sakız.
Kilosu değil.
Kilosu.
Kilosu mu?
Evet,
oo,
evet. Yani
evet.
Tabii çok ciddi rakamlar. Bir ağaçtan da 300 gram falan ancak 300-350 gram alabiliyorsunuz zaten ve bir günde değil bu.
Evet. Uzunca bir süreç tabii, değil mi? Tabii. Çünkü gözyaşı damlayacak, kuruyacak, toplanacak. Yani ne zamandır o süreç?
Anlatayım onu ama o gözyaşı deyince hemen böyle aklıma geldi. Orada anlatmışlardı. Gittik biz orada çekimine de gittik programla oralara. Nasıl yapıldığını da gördük, nasıl dikildiğini gördük. Oradaki kim olduğunu söylemedi ama dedi ki Hristiyanlıkta da önemli sakız ağacı. Niye dedim? Onların efsanesine göre çok önemli bir Hristiyan hacısı. Onlarda hani papazlar var ya, dünyayı gezenlerden bir tanesi. Orada Hristiyanlığı kabul etmiş ama kendi toplumu onu dışlamış. Ve onu orada sakız ağaçlarının altında taşıyarak öldürmüşler. Bu acıya dayanamayan sakız ağaçları ağlamaya başlamış ve gözyaşları dökmeye başlamış diye. Hristiyanlıkta da böyle bir anısı varmış, öyle diye söylemişlerdi. Onun için gerçekten gözyaşı gibi.
Evet.
Ama biz bilerek ağlatıyoruz o ağaçları. Aşağı yukarı 15 yaşına kadar hiç meyve, ya meyve demeyeyim de
ağlamıyor.
Evet. 15 yaşına geldikten sonra...
Nasıl ağlatıyoruz?
Aslında şöyle yapıyoruz. O ağlatma işlemini olmadan önce de şunu söylemek lazım. Her ağaç ağlamıyor, her sakız ağacı. Erkeklik, dişilik var. İncir'de anlatmıştık ya.
Evet.
Aynı onun gibi erkek sakız ağacı var, dişi sakız ağacı var.
Ağlayan dişi mi yoksa?
Erkek.
Erkek evet, mi ağlıyor?
Burada ağlayan erkek. Ağlayan erkek ağaçlar çoğaltılıyor. 15 yıl geçiyor. 15 yıl sonra böyle... Jiletten birazcık daha kalın, hani çakılarla diyelim, damlayacak gövdesinde yarıklar açıyoruz, çizgiler açıyoruz. Bu Haziran ayı, Haziran'ın ortasında başlıyor, Temmuz civarı. O aydan Ekim'e kadar, Ekim'in sonuna kadar hatta altına bazen beyaz tüller serebiliriz.
Evet.
Öyle yapanlar da var. Ama kilde özellikle üstüne düştüğünde daha camsı bir görüntü elde etmek açısından... Killer yerli, beyaz killer vardır ya taşlar.
Evet,
o taşlarla altını döşüyorlar. Damladıktan sonra işte belli aralıklarla, birer hafta, ikişer hafta aralıklarla o damlaları tek tek topluyorlar. Gerçekten zaten damla sakızının karşılığı da gerçekten damla oluyor olmasından kaynaklı.
Peki nasıl temizleniyor sonrasında?
Çok basit yıkama işlemleriyle yapıyorlar. Yani çünkü aromasını kaybetmemesi için hani kimyasal herhangi bir uygulama yok.
Yok, evet.
Çünkü o zaman aromatik yapısını kaybeder. Bir de içerisindeki yağ kaybetmemesi gerekiyor. Özellikle kimya sanayinde kullanılacak olan, demin dedik birçok ilaç sanayinde de kullanılıyor ama en önemli kullanıldığı yerlerden bir tanesi örneğin uçaklar.
Ne amaçla kullanılıyor uçaklarda?
Uçakların üzerinde, yani onun üzerindeki yağ tabakası o kadar önemli bir yağ tabakası ki, özel sanat eserleri mesela tablolar var ya,
evet.
O tabloların saklanması için, yani kendi özelliklerini kaybetmemek, korumaları için özel bir yağ var. Çünkü içerisindeki yağ çok az, yani 100 litreden yani 100 kilogram sakızdan ancak böyle 100 gram, 200 gram bazen yağ çıkıyor. Öyle olduğu için de çok önemli. Ve o uçakların üzerindeki boya tabakasının üstüne sürülüyor. Hava ile devamlı temas ettiği ve bütün hani gökyüzündeki şartlara dayanabilen bir yapı elde ediliyor sakız ağacı sayesinde. Yani sakızın ham maddesi sayesinde. Ve o Ekim'e kadar toplanan sakızlar hiç kimyasal işleme geçmeden sadece basit yıkamayla kullanılabilir halde. Zaten Anadolu'da da vardır. Özellikle gelinler köy düğünü yapılırken bir sıra karanfil, bir tane sakız damlası. Bir sıra karanfil, bir sıra sakız damlası. Aynen. Böyle dizerler, üzerlerini asarlardı. Ben çok gördüm köy düğünlerinde.
Amaç bereket mi?
Bereket tabii.
Evet.
Bir de karanfil için de öyle. Karanfil daha gözyaşıyla ilgili. Hani gidiyor.
Evet.
Sakız ağacının damlası da bereketin ve sevincin, hani iyi bir yere gidiyor olduğunun göstergesi anlamında böyle bir şeyi var, geleneği var.
Evet.
Bizim oralarda da çok yapar ve önemlidir yani sakız damlası, damla sakızı kullanım anlamında da evlerde bulunur. Ama büyük bir çoğunluğunu ithal ediyoruz. Çünkü Sakız Adası bu işin merkezi.
Evet.
Tüm dünya zaten ithal ediyor oradan. Biz şanslıyız, biz bir miktarını kendimiz üretiyoruz burada.
Peki zor bir üretim şekli herhalde
çok,
değil mi? 15
çok
yıl
zahmetli.
Bekleyeceksiniz falan ama aslında bölge olarak da baktığımızda müsaitiz. Belki çoğaltmak için bir şeyler yapılabilir ya da çalışmalar var mı bununla ilgili?
Var. Bildiğimiz bir sakız markası, çok büyük sakız markalarından bir tanesi. Özellikle Çeşme'de sakız ağacı ormanı kurmak için çalışma başlatmıştı. Bayağı da bir ağaç dikildi zaten. Hedef 12 bin falan ağaç ama daha küçük sayılarda şu anda 150 bin pardon. Hedef 150 bin ağaç. Daha orada 1500 ağaç falan var şu anda hali hazırda. Dikimi yaygınlaşmalı ve bunu şöyle yapıyor olmak lazım. Bu tür yatırımlar özellikle devlet politikası olmasını gerektiren yatırımlar. Çünkü oradaki insanlar bu işten para kazanamıyor. Çünkü 15 yıl çok uzun bir zaman. O işten para kazanamayabilirsiniz. Ama ülke açığını kapatmak adına devlet kendi arazilerinde böyle bir karar alırsa, üretim yapılırsa o zaman çok daha yararlı olur. Aslında o Muğla taraflarında, Ula taraflarında da yapıyorlar şimdi.
Hı hı, evet.
Orada dikim çalışmaları başlamış vaziyette. Çeşme aslında en elverişli olan yer Çeşme ve şunu da söyleyelim. Bizim sakız ağaçlarımızın damlalarıyla Sakız Ağa Adası'ndaki damlar arasında fark var. Bizimkiler ne daha fark? Camsı yapıda. Yani sakızda beklediğinde sararıyor mesela sakız damlaları.
Evet.
Bizdeki sakız damlaları daha camsı yapıda ve daha berrak, içi bulanık değil.
İstenilen o aslında.
Bu en ideali bu. Hı hı. Hem satış anlamında, evet, görsellik anlamında böyle, hem aromatik anlamda daha iyi. Onun orada biz bir amcamız vardı bu sakızla ilgilenen, şunu söylemişti. Orası birazcık daha sıcak kaçtığı için sararıveriyor orada amcacığım demişti. Bizimkiler daha parlak oluyor ve
İklim koşulları daha uygun
tabii,
yani.
Tabii, daha uygun.
Evet.
Bizim bir kilomuz onların iki kilosuna denk geliyor neredeyse. O kadar kıymetli.
Evet.
Ve böyle takas mübadele de yapıyorlarmış. Yani o ona bir kilo iyisinden veriyor, ona iki kilo oluyor. Çünkü artık işte reçeli yapıldığında
muhallebisi yapıldığında
çok farkı yok. Çünkü asıl oradaki önemli olan aromatik oluyor yapısı. Evet. O sebeple hani bizimki birazcık daha kaliteli ve yapılmalı kesinlikle. Bununla ilgili yatırımlar yapılmalı ki gelecek dönemde aşağı yukarı 4 milyon dolarlık bir para veriyoruz Sakız Adası'na. Hı hı. O paradan kurtuluyor olmak adına, hem de ülkemizde daha kalitesi, daha lezzetlisi yapılırken o parayı oraya vermek yerine kendimiz kullanıyor olmamız anlamında sakız önemli bir ham madde. Sadece bizim adımıza değil, hani demin de söyledim, Osmanlı mutfağında da zaten her zaman olmuş. Yani sakızlı muhallebi saray mutfağının muhallebisi aslında. Hı hı. Yani çünkü sakızı herkes alıp böyle bulamıyor. Saray da bunu alırken vergisinden düşüyor. Çünkü kendi toprakları hiçbir zaman oradan para almamış. Demiş ki ürettiğinden %4 alırım.
Evet.
Öylelikle alıp onu da eşrafta, yani bir yıl içerisindeki bütün ihtiyaçlarını da kullanmak üzerine satın almış. Yani vergisini almış.
Evet.
Ve oradakileri de hep korumuş. Ve koruması sayesinde bu noktadayız. Çeşme civarındakinde de oralar turistik bölge olduğu için ve oradan Rumlar gittikten sonra herkes yakacak olarak kullanmış. Kıymetini çok bilmiyorum. Çünkü bilmediği bir şeyle, hani evet, bilmediği için yargılayamayız onları niye kestiniz diye, ama hı-hı, bilmiyorlardı ve onun kıymetli olduğunu sonrasında öğrendiğinde herkes koruma altına alınmış vaziyette. Bakanlık bu anlamda ciddi çalışmalar yapılıyor. Şu anda her bir ağaç İşaretlenip numaralandırılmış ve kesilmesi kesinlikle yasak. Koruma altında, hı-hı, olan ağaçlarda Çeşme'ye gittiklerinde işte Çiftlikköy'de, Alaçatı'da, Çeşme merkezde rahatlıkla vatandaşlarımız görebilirler.
Evet. Şimdi tabii az önce sizin de söylediğiniz gibi muhallebisi vardı zaten en baştan beri artık, ama son zamanlarda reçeli de çok revaçta değil mi?
Evet evet. Şöyle söyleyelim. Aslında reçeli birçok şeyi var. Orada bizim hani demin dedik ya, reçine asitleri var içinde ve asıl hani tedavi edici özelliği ve aromatik yapısını kazandıran şey de bu. Onu koruyor olmak gerekiyor. Hı hı. Onun için çok bir şeylerle karıştırıyor olmaktansa hani onun faydasına yararlanmak yerine arada bir ağzımıza gerçekten orijinal damla sakızı alıp böyle satılıyor küçük küçük, onları kullanabiliriz. Hı-hı. O bir kere var.
Evet.
Onun dışında nerelerde kullanılmıyor ki denilecek kadar da çok yerde kullanılıyor. Hı-hı. Mesela gene Çeşme'de gördüm. Yunanistan'da da yapıyorlar. Bir 250 litre ya da yarım litre zeytinyağının içerisine 2-3 tane 2-3 damla sakızını atın, kapatın. Beklesin bir süre. Böyle bir 3 ay beklese de yeterli. 3-4 ay bekledikten sonra damla sakızlı zeytinyağı. Yani banıp yemek için o kadar aromatik, lezzetli bir tadı var ki. Yani farklı bir tat.
Evet.
Lezzet hikayeleri peki, diyoruz peki.
Evet, var mı böyle satılan zeytinyağları?
Şöyle, bizde kodekse girmediği için direkt satış anlamında yok. Yani markettekinde
evet.
yok.
Biz kendimiz
üretiyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Evet. Oradakiler de öyle yapıyor. Pazardaki teyze sakız ağacı var, kendisinin içine koymuş. Öyle satışını yapanlar var.
Ne
ama
güzel.
Normalde kendimiz de yapabiliriz. Aldığımız sakız damlasıyla onu yapabiliriz. Onun dışında salatalarda onun gene limonun içine koyup salata sosu olarak kullanılması. Gene kurabiye, yani özellikle Alaçatı'ya gittiğinizde sakızlı kurabiye yemeden evet. dönmeyin zaten. Yani hani bir sabah vakti geçtiğinizde bütün Alaçatı'nın sakızlı kurabiye
kurabiyesi kokar,
aynen,
değil mi?
Aynen öyle. Bir muhallebi işte tatlıların birçoğunda kullanılabilir. Demin söyledik, uçak sanayinde, uçak boya sanayinde bile kullanılıyor. En önemlisi, bunu söyleyip de final yapalım, cerrahide kullanılıyor. Sakızdan elde edilen ipler, hani bu kaybolan ipler var da ya, estetiklerde kullanılan.
Evet.
Yani
evet,
dikiş
evet.
yapıldıktan sonra alınmasına gerek duyulmayan ipler, evet. sakız ağacından yapılıyor.
Evet.
O sakız damlaları insanlara evet şifa
evet.
da veriyor.
Evet. Gıdada, sağlıkta, kozmetikte, her yerde muhteşem. Şem. Ve bu arada da tabii ki artarak devam etmesi dileğiyle, ki bu anlamda da çalışmalar başlamış. Çok teşekkür ederiz.
Ben
bizi
teşekkür
yine bu
ederim.
Konuda
sağ
bilgilendirdiniz sevgili Mehmet Efe. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Yoktan sevda yaparım, uyanır gece yarısı. Yoktan sevda yaparım, adamım. Bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana danışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Çağırırlar küçük adımı, karapa giden ben akarım. Çağırırlar küçük adımı, karapa giden ben akarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Her gün yoldan çıkarım, kalbim sevda kuyusu. Her gün yoldan çıkarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Dilsizler bana tanışır, kelebeklerin aklı benim. Gemilerle her gece ben çok uzaklardan dönerim. Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya. Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya.
dönmüyor dünya. Benim adım Ebru'lu, biraz gerçek, biraz hülya. Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya. Benim adım Ebru'lu.
15.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Hatay'a uzanmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Lütfi Savaş telefon attığımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, iyi günler diliyorum Nilgün hoş bulduk. Herkese Hatay'dan kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler.
Teşekkür ediyoruz efendim. Saygı bizden. Hatay Mutfağı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına layık görüldü. Yani UNESCO Hatay Mutfağı'nı ödüllendirdi ama bu 9 ayda aldığınız ikinci ödül herhalde değil mi? Ödüle doymuyor Hatay bu aralar.
Şimdi Hatay savaşın gölgesinde de olsa çalışmaya alışkın bir şehir ve biz 2010'dan beri bu UNESCO'nun gastronomi şehri olmak için uğraşıyorduk ama 1,5 yıla yakın da Expo'yu almak için uğraştık. Çok şükür 9 ay önce Expo'yu Düsseldorf'ta aldık. 2021'de Expo Botanik Dalı'nda Hatay'da yapılacak. Ama 2010'dan beri çalıştığımız Hatay'ın hakkı olan gastronomi şehri ilan edilmesi için UNESCO ile mücadelemiz 31 Ekim'de son buldu. 31 Ekim'de yaratıcı şehirler ağına bizi dahil etti UNESCO. Teşekkür ediyoruz. Hatay hak ettiği güzelliği sonunda yaşadı. İki tane büyük olay yaşadı. Birini 2021'de yapacağız ama birisi hayat boyu elimizde altın bilezik olarak kalacak.
Ne
Hatay'ın tarihi kültürel birikimleriyle birlikte gastronomisinin dünya ile paylaşacak.
Çok güzel efendim. Gaziantep'ten sonra bu ödüle layık görülen ikinci Türk şehri oldu Hatay.
Tabii Gaziantep de bizim komşumuz, 200 kilometre yakınlığımızda. Tabii onların da kendine has özellikleri var ama Türkiye'den iki tane. Şu anda dünyada 26 şehir gastronomi şehri ilan edilmiş durumda. Bunun iki tanesi Türkiye'den ve Güney tarafından olması tabii ki bizim kıvaş duyduğumuz bir hadise. Bu coğrafyada bir tane daha var. Lübnan var. Lübnan'ın da bir şehri var. O da 380 kilometre bize. Bu üçü özel şehir seçildi. Yani dünyadaki 26 şehrin 3 tanesi burada. Ve gerçekten de Hatay yemek konusunda müthiş değerlere sahip. 600'ün üzerinde yemek kültürümüz var bizim, yemek çeşidimiz. Tatlılarımız var. Ve bunları tattırmak istiyoruz. Sadece ülkemizdeki insanlarımız değil, tüm dünyayı buraya davet etmek istiyoruz. Ama çok şükür bu gastronomi ilan edildikten sonra bu savaşın gölgesinde olmasından dolayı biraz bizim turizmde bir sekteye uğramıştık bayağı. Ama gastronomi şehri ilan edildikten sonra gerçekten hem bizim web sitelerimiz, valiliğimizin web sitesinin tıklanma oranları 4-5 kat arttı. Aynı zamanda otellerimiz müthiş bir şekilde misafir ağırlıyor. Yani Hatay hak ettiği değeri gittikçe almaya başladı. Bu da bizim için tabii ki onur vesilesi.
Ne güzel. Yemeklerimiz dünya markası haline gelecek. Ülkemizin tanıtımına katkı sağlaması açısından önem arz ediyor. Ve turizme de her ne kadar savaşın gölgesinde de olsa katkı sağlayacak diyorsunuz.
İnşallah, inşallah. Yani tabii ki hem Hatay'ın tanınılığına, bu bölgenin tanınılığına marka değerimize de büyük katkı sağlayacak. Aynı zamanda iki tane ilin gastronomi şehri olması. Tabii Kütahya'da aldı, onları da tebrik etmek lazım. Onlar da zanaatkarlık ve el sanatları kısmını aldı. İstanbul Tasarım Ödülü, tasarım konusunda yaratıcı şehirler ağına katıldı. Şu anda Türkiye'de 4 tane var. Dünyadaki 180 şehirden 4'ü Türkiye'de. Bunlar tabii ki kıvaş duyduğumuz hadiseler. Ben bu konuda emek veren bizim Türkiye'deki temsilciliğimize, hocamıza, arkadaşlarına, sekreteriyasına, emeği geçen Hatay'daki tüm bizim yakınlarımıza, STK'larımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki UNESCO Bilim Kurulu'na da teşekkür ediyorum. Hakkı teslim ettikleri için inşallah Hatay'ımıza güzel katkılar sağlayacaktır. Özellikle tanınırlık ve ekonomik kazanç konusunda.
Mutlaka. Şimdi 600 çeşit yemek ve tatlı dediniz. Bunların en belli başlılarından birazcık söz edelim mi lütfen? Şimdi neleriyle ön plana çıkacak Hatay?
Tepsi kebabımız var, kağıt kebabımız var, şıkın makş dediğimiz güzel yemeğimiz var. Ondan sonra Hatay'da belen tavası var. Oruk var, herkesin içli köfte olarak bilmiş olduğu oruk var. Keşkek diye bilinen ama bizde özel tasarımla yapılan aşur dediğimiz aşurumuz var. Irisimiz var. Birçok yemeğimiz, humusumuz var, baklamız var, kendimize özgü kekik salatamız var. Güzel peynirli helvamız var, künefemiz var. Hakikaten saymakla bitiremeyiz ama buna gelirseniz sizleri misafir ederiz. O zaman yemeklerin biraz kısmını tattırma imkanımız olur. Hakikaten çok güzel özel yemeklerimiz var. Şimdi Hatay'ın yemekleri şuradan geliyor efendim. Dünyadaki 23 medeniyetin 13 tanesi Hatay'da yaşamış. Yıllarca Roma döneminde, Bizans döneminde ve Osmanlı'da bu bölgede Avrupa Anadolu'yla Orta Doğu arasında ticaret merkezi olmuş. Hac yolu buradan geçmiş, İpek yolu buradan geçmiş. Akdeniz aracılığıyla, Asi Nehri ile birlikte 42 ülkeyle komşuluk yapmış. Müthiş bir ticaret merkezi olmuş. Hal böyle olunca bu kadar da medeniyetin burada yaşaması sonucunda böyle imbikle süzülmüş gibi bizim gerçekten rengarenk sofralarımız olur ve bu sofralarda biz atmayı bilmeyiz ama Hatay insanı da o kadar kilo almıyor maalesef.
Evet, yemeklerimizin
kalorisi yüksek değil.
Evet.
Yemeklerimiz çok kalorili değil ama gelen dostlarımıza da paylaşmak istiyoruz.
Ne güzel. Dillere destan lezzetleriyle bu ödülü hak etmişti Hatay zaten. Şimdi tabii. Bu ödül sadece Hatay'ın değil aslında tüm ülkemizin galiba
tabii,
değil
tabii,
mi
tabii,
Sayın
tabii,
Lütfi
tabii,
Savaş?
Tabii. Şimdi bu
gurur hepimizin.
Hem şehrimizin hem bölgemizin hem de ülkemizin marka değerini tanınırlığını arttırıyor ve bizim için onur kaynağı tabii ki.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi yeniden kutluyoruz.
Ediyorum. Nilgün Hanım, tüm izleyicilerimize çok selamlar, saygılar dostlarımıza. Çok teşekkür ediyorum ben de.
Biz teşekkür ediyoruz Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için. Ol, saygı bizden efendim. Hoşça kalın, iyi günler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Lütfi Savaş, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve bir şimdi Hatay türküsü dinliyoruz. Türkü Altın Tas'ta Gül Kurut.
Altın tasta gül kuruttu mamane. Altın tasta gül kuruttu mamane. Yaresine de uyuttu malim yaresine. Gönül efendim.
Türklerde spor kültürü. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Türklerde spor kültürü köşemizde yine her zaman olduğu gibi Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün Türk spor tarihine adını yazdıran efsane halterci Naim Süleymanoğlu'dan söz etmek istiyoruz. Şimdi cep herkülü deyince zaten dinleyicilerimiz de hemen hatırlayacaklardır. Cep herkülü diye de anılırdı. Şimdi Naim Süleymanoğlu diye deyince neler söylemek istersiniz?
Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali'nin Ahatlı köyünde doğmuş bir Türk çocuğudur. Naim Süleymanoğlu halterde 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanmış ve dünyanın cep herkülüne benzettiği bir Türk haltercisi. Naim kendi tarihine sahip ve kendisi de halterde bir tarih yazan ulusal bir kahramanımızdır. Naim gibi bir sporcu eğer bundan 2000 yıl önce yaşamış olsaydı, lahitin üzerinde ondan efsane diye bahseden yazılar olurdu. Bu bağlamda Naim günümüzün efsane sporcularındandır.
Evet, şimdi adından da bahsedelim isterseniz birazcık hocam. Naim Bulgaristan'da adını değiştirmek istediklerinde neler hissetmişti acaba? Ne tür mücadeleler verdi?
Nilgün Hanım, Bulgaristan'da Türkler haklarının %80'ini alamıyorlardı. Türk, örf, adet ve gelenekleri yok edilmişti. İbadet etmeleri yasaktı. Türklerin nüfus artışını azaltarak Türkleri zorla Bulgarlaştırmaya çalıştılar. Türk vatandaşlarına karşı katliamlara yöneldiler. Türkleri milli örf ve adetleriyle ilişkilerini kesmeye çalıştılar. Yerleşim yerlerinin adlarını ve isimlerini zor kullanarak değiştirdiler. Bulgaristan'da adı en son değiştirilen kişi Naim'di. Bulgaristan Komünist Partisi'nin özel kararı ile istemediği halde adını değiştirerek Naim Şalamanov yapmışlardı. Naim'i tüm dünyanın önünde rezil ettiler. O anda Naim'in bütün dünyası başına yıkılmıştı. Naim bunu hiçbir zaman kabul etmedi ve defalarca karşı çıktı. Antrenmanları boykot etti ama spor hayatı bitebilirdi. Naim Allah'a dua etti, sabır diledi. Çünkü Naim Türk kardeşlerinin bir Bulgar vatandaşı kadar haklarının olmasını istiyordu. O andan itibaren artık Naim için Bulgaristan'da yaşamak bitmiş ve bir an önce Türkiye'ye nasıl kaçabilirim diye düşünmeye başlamıştı. Naim eğer başarılı olursa dünyaya Bulgaristan'da Türklere yapılan maddi ve manevi işkenceleri anlatabilecekti. En sonunda da bu idealini gerçekleştirerek Avustralya'da Türklerin yardımıyla 11 Aralık 1986 tarihinde Türkiye'ye iltica ederek 13 Aralık 1986'da ana vatanına geldi. Olimpiyatlarda yarışabilmesi için de Türkiye Bulgaristan'a 1 milyon dolar para verdi.
Evet, şimdi bu çerçevede baktığımızda Naim Süleymanoğlu'nun ana vatanı Türkiye'ye gelmesindeki kararlılığı, Naim'in bizlerde bıraktığı etkiyi ve tesiri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bu soruyu yöneltirken dahi etkilendim ben. Çünkü o süreçler, o dönemleri çok iyi araştıran ve yakinen takip eden bir kişiyim. Türkiye'de halter popülerliğini Naim'le beraber tanıdı ve Naim'le beraber halter sevildi. Naim'de bir inanmışlık, özüne sahip çıkma, aslını inkar etmeme gibi vasıfları var. Naim'e özüne dönüyor, vatanına hizmet ediyor. Naim Türk vatandaşlarına yapılan zulümü dünyaya anlatıyor. Kolay bir şey değil Nilgün Hanım. Tabii ki sen halterin zirvesindeyken Türkiye'ye ana vatanına sığınmak için her şeyi göze alacaksın. Seni nelerin beklediğini bilmeyeceksin. Belki spor hayatı bitecek. Belki bir daha olimpiyatlarda yarıştırmayacaklar. Belki de bir karar alınarak yarışmalardan 10 yıl men edilebilirdi. Halter hayatı bitebilirdi. Halter kariyeri sonlanabilirdi. Bunların hepsi bir sporcu açısından risktir. Bütün bu riskleri almak, göz önünde bulundurmak, buna rağmen cesaretle ve kararlılıkla devam ederek bu yaptığı fedakarlıklar unutulmamıştır. Naim'le milli şuurumuz, milli duygularımız kabardı. Naim, Bulgaristan'daki Türk soydaşlarımızdandı. Aslına döndü, özüne döndü, gurur duyduk. Sevindik. Sanki o halterin altına Naim girmiyordu. Bütün Türk milleti olarak biz giriyorduk. Bizlerde öyle bir his oluyordu ki bu duygular anlatılamaz. Çok farklı bir duyguydu. Naim'i yaşadıkları ve yaptıklarıyla düşünüldüğünde bu duyguları Naim kadar bize hissettiren başka hiçbir haltercide yaşayamadık.
Evet. Peki tanıdığınız Naim Süleymanoğlu'nu bize anlatabilir misiniz?
Çok değerli Naim, sevgili öğrencim aynı zamanda kendisi. Çok zeki, sabırlı, kendine güvenen, gayretli, iradeli, disiplinli, oldukça sakin ve işten davranışlı birisi olarak tanıdım. Hayranları ile ilgilenmiş, hiçbirisinin imza isteğini kırmayarak hal ve hatırını sormuştur. Hayatı sürekli toplantılar, ödüller ve törenlerle geçmiştir. Serbest zamanlarında eğlenmeyi seven, zeka getiren oyunlar oynamaktan hoşlanan birisi olarak kendisini tanıdım.
Peki antrenmanlarda nasıldı?
Naim genelde antrenmanları çok sistemli ve düzenlidir. Antrenmanlarında taviz vermez, günde 10 saat çalışarak 100 tondan fazla ağırlık kaldırıyordu. Hiçbir zaman rahatsızım, sakatım, yorgunum, çalışmayacağım demezdi. Antrenmanları ile ilgili her şeyi kendi yapıyordu.
Peki müsabakalara nasıl hazırlanırdı, böyle mi?
Nilgün Hanım, müsabakaya Naim yaklaştıkça antrenmanları daha ciddi bir hal alıyordu. Antrenmanlardan başka özel hiçbir şeyle uğraşmazdı. Bir an önce müsabakanın gelmesini, bu işin bitmesini bekliyordu. Naim 1989 yılına kadar çok kısa zamanda form yakalıyordu. Bir müsabakadan geliyor, daha dinlenmeden öbür bir müsabakaya tarihine kadar çalışıyordu. 1989 yılında sakatlandıktan sonra artık bu alışkanlığından biraz vazgeçmiş gibiydi. O tarihten sonra daha emin adımlarla, daha acele etmeden antrenman yapmıştı.
Evet. Peki birazcık da halterdeki başarısından söz edelim isterseniz hocam.
Naim, olimpiyat, dünya, Avrupa, Akdeniz oyunlarını ve turnuvaların en büyük bir sporcusu. 52, 56, 60 ve 64 kilolarda rakiplerinin korkulu rüyasıydı. 6 Avrupa şampiyonluğu, 7 dünya şampiyonlukları ile 3 defa da olimpiyat şampiyonluğu kazanmıştı. Bu başarı onun için olduğu kadar hem Türkiye, hem Türkler, hem de Türk bayrağının dalgalanması ve İstiklal Marşımızın okunması açısından büyük bir onur ve kıvanç kaynağı olmuştur. Naim Süleymanoğlu, Türk'ün gücünü dünyaya tanıtmış, Türkiye'nin tanıtımında önemli katkılar sağlamış, çalışmayı ve başarıyı kendine ilke edinmiş bir şampiyonumuzdur.
Evet, şimdi tabii kırdığı rekorlar ve yılın sporcusu seçilmesiyle ilgili söylemek istedikleriniz de vardır herhalde, değil mi hocam?
Evet Nilgün Hanım, Naim 15 yaşında dünya rekoru kırdı. 16 yaşında kendi ağırlığının 3 katını kaldıran sporcudur. 46 büyükler dünya rekoru, 37 gençler dünya rekoru ve 9 olimpiyat rekoru kırdı. Bundan başka hatırlamadığı kadar Avrupa ve Akdeniz oyunları rekorları da var. Avrupa'da sanırım 1984 veya 85 yılında yılın sporcusu seçildi. Çin hükümeti de bütün spor dalları içerisinde Naim'i dünyada yılın sporcusu seçmişti. 1996 yılının dünyada ve Türkiye'de en başarılı sporcusu seçildi. Uluslararası Halter Federasyonu'nun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan halter tarihinin gelmiş geçmiş başarılı sporcuları şeref listesinde Naim 1. sırada yer verildi. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde de as başkanlığa seçilmişti.
Evet, yani az önce de anlattık antrenmanlarda nasıl çalışırdı, müsabakalara nasıl hazırlanırdı. Başarısını herhalde bunlara borçlu galiba, değil mi?
Evet, Nilgün Hanım, Naim'in başarısının tek bir açıklaması vardır. Çalışmaktır. Önce çalışmak. Allah bir insana ne kadar kabiliyet verirse versin, tekniği ne kadar iyi olursa olsun, sistemli çalışmadıktan sonra başarılı olması mümkün değildir. Yani birinci sırada olamaz. Bence Naim'in başarısının en önemli nedeni önce çalışma, sonra Allah'ın Naim'e verdiği bir fiziki yapı ve tekniğidir diyebilirim.
Evet, emeği geçen antrenörleri de unutmamak lazım tabii ki, değil mi hocam?
Kesinlikle. Öncelikle Naim'i ilk keşfeden Hilmi Minioff isimli hocasıdır. Daha sonra Naim'i Enver Türküler'i çalıştırdı. Daha sonra ise spor okulunda okurken Karaşko çalıştırdı. Milli takımda ise Ivan Abeciyev'in yanında çalıştı. Orada zirveye çalıştı. Bundan hiçbirisini inkar edemeyiz. Hepsi belli bir aşamada Naim'e katkı sağladı. Eğer bir Minioff bu türküyü keşfetmeseydi Naim olmazdı. Eğer bir Enver Türküler'i tekniğine oturtmasaydı olmaz. Hepsinin emeği vardır.
Evet. Ve son olarak neler söylemek istersiniz hocam Naim Süleymanoğlu ile ilgili?
Hepimizin bildiği gibi 25 Eylül 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği nedeniyle Bakırköy'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün imkanları seferber ederek Türk milletine de duyurarak Naim'e sahip çıktı ve 6 Ekim 2017 tarihinde yine İstanbul'da bir hastanede karaciğer nakli ameliyatı yapıldı kendisine. Naim'e öncelikle çok geçmiş olsun dileklerimle sıhhate kavuşmasını Allah'tan diliyorum. Ve Naim'in Türk spor tarihinde özellikle sporu bıraktıktan sonra onu biz değerlendiremedik. Bu bizim biraz utancımız, biraz ayıbımız olarak değerlendiriyorum. Hiç olmasa bundan sonraki hayatında onun adını bir fakülteye verelim. Onun adını enstitüler açalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Naim'in spor disiplini ders olarak anlatılıyor.
Hı hı. Ve bunu hayattayken yapalım.
Hayattayken yapalım. Evet. Yani Naim Süleymanoğlu'nun kendine özel bir butik müzesi niye olmasın? Neden olmasın? Hayatı Naim'in bütün dünyaya örnek.
Evet.
Onun için biz Naim Süleymanoğlu'nu Türk milleti olarak seviyoruz. Naim Türk milletine borcunu ödemiş bir insandır fazlasıyla.
Evet.
Ne hasta olduğu ne diyor kendisi hasta olduğunda? Hiç kimseyi rahatsız etmeyin. Bulunursa bulunur diyor. Bulunmazsa ben yaşadığım kadar yaşadım diyor. Bu nasıl bir mütevazilik? Sen daha 50 yaşındasın. Neden böyle söylüyorsun? Onun için Naim'i ben gerçekten diğer sporcularımız gibi çok seviyorum. Onun bize bir itici güç, bize bir ihme kazandırdı, o başarıları getirdi. Bize bir şeye inandırdı Naim. Ben Naim'in şeyinde yaptıklarında bunu gördüm. Çok pek çok çocuğun adının Naim'le anıldığını, Naim'in hatta saçını üflemesini ve taklit edenleri ben hatırlıyorum.
Evet, evet.
Çok şeyler söylenebilir ama bu süremiz içerisinde bununla yetinmeyi uygun gördüm.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de konuştuğumuz bu çerçevede sevgili Naim Süleymanoğlu'na acil şifalar dileyelim ve bu haftayı da böylece noktalayalım. Sağ olun, var olun diyoruz yine geldiğiniz için.
Teşekkür ediyorum Ürgün Hanım. Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteydik. Türklerde Spor Kültürü köşemizde hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Hatta bu hafta da sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliği. Ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında bizler sizleri yine başkentte bekliyor olacağız. Görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28, Bilecik 25, Yalova 25.
Bu ne? Suya dayanıklı cam.